Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Bugün sizlerle Hucurat Suresinin 17. ayet-i kerimesini inşallah değerlendirmeye, okumaya çalışacağız. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz, Müslüman olan kimselerin Allah'ı ve Resulünü minnet altına sokmaması gerektiği hususunu işliyor. Ayet-i kerime şöyle. Estaizu billah, bismillah. Yemunnune aleyke en eslemu. Kul la temunnu aleyye islamekum. Belillahu yemunnu aleykum en hedakum lil iman in kuntum sadıkayn. Onlar İslam'a girdikleri için seni minnet altına sokuyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Eğer doğru kimselerseniz, bilesiniz ki sizi imana erdirdiği için asıl Allah size lütufta bulunmuştur. Bu ayetin hangi sebeple indiği hakkında daha önce de zikrettiğimiz bir hadise vardır. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Esedoğulları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmişler ve "Ey Muhammed, bizler Müslüman olduk ve Arapların seninle savaştığı gibi biz daha önce seninle savaşa çıkmadık" dediler. Böylece kendilerine farklı muamele edilmesini istemiş oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de "Şunların anlayışı ne kadar az. Şeytanlar onların dilinde konuşuyor sanki" buyurdu ve bu ayet-i kerime nazil oldu. Bu hadiseyle ayet-i kerimeyi anlamak daha kolaylaşıyor. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bir grup insan, bir grup bedevi, daha imanı kalplerine yerleşmemiş o topluluk, "Ey Allah'ın Resulü, biz sana iman ettik. Hem de diğer insanlardan farklı bir şekilde iman ettik. Dolayısıyla sen de bize farklı muamelede bulun" diyerek bu mümin olma vasıflarını Peygamber Efendimiz'e minnet etmeye kalkmışlardı. Başka bir ifadeyle, biz Müslüman olmamış olsaydık işte sen şu nimetlerden, bu kuvvetten mahrum kalırdın diyerek adeta o duygularıyla Peygamber Efendimiz'in üzerine bir baskıda bulunmak, onu sıkıştırmak, zorlamak, eziyet etmek istemişlerdi. Peygamberimiz de bundan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. İşte ayet-i kerime bu hususu açıkça ifade ediyor ve siz Müslüman olmak suretiyle peygambere minnet etmeye, başa kalkmaya çalışıyorsunuz. Müslüman olmak başa kalkılacak bir şey değildir. Sen Müslüman olduğunda, sen Allah'a iman ettiğinde Allah'ın ve Resulünün bundan kazancı yoktur. Senin Müslüman olman öncelikle kendi kurtuluşun içindir. Hatta Allah-u Teala bunu bir adım öteye götürerek "Belillahu yemunnu aleykum en hedakum lil iman." Bilakis Allah mümin olmanızı sizin başınıza kalkmaktadır, size minnet etmektedir diyor. Aslında minnet etmek, bir iyiliği yaptıktan sonra onu başa kalkmak, o iyiliği yok eder. Dolayısıyla insanların her şeyi yaratan, her şeyin sahibi olan, bütün insanların mümin olmasıyla, iman etmesiyle, Müslüman olmasıyla bir şey kazanmayacak, yine bütün varlıkların, bütün insanların Allah'ı inkar etmesiyle bir şey kaybetmeyecek olan Rabbimize kendi İslam'ımızı başa kakmak ahmaklıktır kısacası. Biz Müslüman olduğumuzda, biz namaz kıldığımızda, biz oruç tuttuğumuzda İslam bir şey kazanmaz. Peygamber Efendimiz bir şey kazanmaz. Allah bir şey kazanmaz. Onlar bizimle şeref bulmazlar. Bizim sayımızla, bizim yaptıklarımızla yücelmezler. Aksine biz insan olma şerefini İslam olma şerefine borçluyuz. Biz ne kadar İslam'ı gönülden kabullenir, gerektiği gibi yaşarsak o kadar yüceliriz, İslam o kadar bize değer katar. Bugün maalesef günümüzde zaman zaman falanca kişi Müslüman oldu, İslam şöyle yüceldi diye bir zihniyet var. Halbuki İslam yücelmez. İslam zaten yücedir. Şeref bulan, izzet kazanan, değer kazanan İslam değildir. Falanca şarkıcının, falanca sanatçının, falanca kimsenin, akıllı bir bilim adamının veya insanların içinde şöhret bulmuş bir kimsenin Müslüman olmuş olması İslam'a bir şeref, bir izzet kazandırmaz. Aksine o insan İslam'la insan olmuştur. O insan, o cahil kimse İslam'ı bulmak suretiyle izzet ve şeref kazanmıştır. Biz bugün bir yanlış daha yapıyoruz. O da kıldığımız namazı, tuttuğumuz orucu, gittiğimiz umre ve hac gibi ibadetleri adeta Allah için bir minnete dönüştürüyoruz. Bazen şuur altımızda, bazen gerçekten sözlere dökülecek şekilde şu kadar insan namaz kılmazken ben namaz kıldım. Şu kadar insan uyurken ben gece kalktım, şu kadar virt çektim, zikir çektim diyerek hem kendimizi insanlardan üstün tutuyoruz, üstün görüyoruz, hem de haşa Allah'a bu kadar kulların senden uzakken bak ben sana yaklaştım diyerek yaptığımız ibadetle, yaşadığımız İslam'la minnet vermeye çalışıyoruz. İşte Rabbimiz bütün bu zihniyetleri, bütün bu söz ve davranışları yasaklıyor. Ve kişinin İslam'a girmek suretiyle Allah'a, Resulüne ve İslam dinine artı bir değer katmadığını, dolayısıyla aslında Allah'ın bu nimeti o insana lütfederek ona şeref ve izzet kazandırdığını, eğer birisinin minnet etmesi gerekiyorsa, minnet edilmeye layık olan kimsenin insanlar olduğunu Rabbimiz haber veriyor. O halde biz mümin olarak, Müslüman olarak birilerini minnet altına sokmak yerine Allah'ın vermiş olduğu bu büyük ilahi ikramın şükrü içinde, minneti ezikliği içinde yaşamalı ve daima şükür içinde Allah'a niyazda bulunmayız. Ya Rabbi, benim gücüm, benim bilgim, benim duygularım İslam'ı bulmak için yeterli değilken, sen bana bu yüce dini nasip ettin. Dileseydin ben küfür içinde, şirk ve dalalet içinde sürüklenir giderdim. Sen bana imanı lütfettin, beni mümin olma şerefine erdirdin. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada insanlığın kurtulacağı tek yol olan İslam'ı imanı bana lütfettin. Ben böyle bir minnetin şükrü altında sana hayatım boyunca kulluk yapmaya çalışıyorum. Malımla, canımla senin yolunda her şeyimi kurban ediyorum, adıyorum. Ve sen de benim bu acizane yaptığım eksikleriyle, kusurlarıyla olan ibadetlerimi, taatlerimi, zikirlerimi, dualarımı, namazlarımı, oruçlarımı ve bütün kulluklarımı sen kabul et ya Rabbi diyerek hem acziyetini itiraf etmek hem de Allah'ın üzerimizdeki nimetlerini yad etmek, hatırlamak ve bunları dilimizle tekrar tekrar zikretmek gerekir. Yoksa insan sahip olduğu nimetlerin sahibini kendisi görürse, burada olduğu gibi Allah'a minnet etmeye başlar ki bu da onun sonu demektir, felaketi demektir. Rabbimiz böyle bir acı sondan bizleri de muhafaza eylesin. Gerçekten kul olarak durduğumuz yeri, gücümüzü, kapasitemizi, sınırlarımızı çok iyi bilmemiz, nerede duracağımızı idrak etmemiz gerekiyor. Bu da bize Allah katında hem bir hadsizlik yapmamızı engelleyecektir, hem de kulluk olmanın tabii gereği olan aczimizi hissettirecektir. Rabbimiz hepimize İslam'ı büyük bir şükürle, büyük bir sabırla, fedakarlıkla yaşamayı nasip etsin. İslam'ın büyük bir nimet olduğunun farkında olmayı hepimize lütfetsin. Amin. Bir hadis. An Enes'in radıyallahu anh kal. Kâne ehaven alâ ahdin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kâne ahaduhuma ye'tin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Vel âkharu yahterif. Feşeke el muhterifu ehâhu lin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fekal. لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Bunlardan biri ilim öğrenmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelir, diğeri de geçimlerini temin için çalışırdı. Bir gün çalışan kardeş ötekini Nebi sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de belki de sen onun sayesinde iş buluyor, rızıklandırılıyorsun dedi. Bu hadis-i şerifte anlatılan hadise şöyledir. İki kardeş beraberce yaşıyorlardı. Biri daha çok geçimle meşgul olurken diğeri de Peygamber Efendimizin meclislerine, sohbetlerine devam ederek ilim öğreniyordu. Çarşıda, pazarda sabahtan akşama kadar para tedarik etmekle, iki kardeş olarak ailenin geçimiyle meşgul olan, tüccar olan kardeş, sanatkar olan kardeş Peygamber Efendimize geldi ve diğer kardeşini şikayet etti. Kardeşim de benim gibi ilimle meşgul olacağına çarşıya, pazara gelsin. O hep ilimle meşgul oluyor. Ben de çarşı pazardayım. O da biraz çalışsın demeye getirdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz de belki de sen çarşı pazarda çalışıyorsun ama elde ettiğin rızık, kazanç kardeşinin ilimle meşgul olması sebebiyledir buyurdu. Yani görünüşte para kazanan sensin, sen ona bakıyor gibisin. Ancak belki de Allah o ilim yolunda olduğu için kardeşine sana bakma lütfunda bulunmaktadır. Senin rızkın kardeşinin ilimle meşgul olması yüzündendir diyerek aslında ilmin geçime de katkısı olduğunu, ilimle meşgul olan insanın her ne kadar çarşı pazardan, rızık temin yollarından uzak gibi görünse de Allah'ın böyle bir insana lütfundan, fazlından büyük bir imkan bahşettiğini, ilmin kendisinin başlı başına manevi olarak bir rızık kapısı olduğunu bildirmiş oluyor. Nitekim başka hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz bu hususu daha net bir şekilde ifade etmiştir. İlim öğrenen kişinin rızkını Allah Teala üstlenmiştir buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte de kardeşimin yardımında bulunduğu sürece Allah da kuluna yardım eder demiştir. O halde bazen insan kendi yaptığı işi haddinden fazla değerli, önemli bulur ve insanın kazandığı parada sadece kendisinin hakkı olduğunu düşünür. Bir alın teri dökmüştür. Bu alın teri karşılığında eline bir para, bir geçim rızkı geçmiştir. Ve bunu başkalarıyla paylaşmaktan yüksünür. Halbuki başka hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseden çok daha farklı bir hususa işaret eder. Siz der, içinizdeki fakirlerin, gariplerin duaları sayesinde rızıklandırılıyorsunuz. Yani insan eğer bir imkana kavuşmuşsa, zenginliğe kavuşmuşsa, bolluk, refah içinde yaşıyorsa, zannetmesin ki sadece kendi alın teriyle, emeğiyle buna kavuşmuştur. Öncelikle sahip olduğu mal Allah'ın bir lütfudur. Allah lütfu, rızkı dilediğine dilediği gibi verir. İkinci mesele, sahip olunan imkanlar, sağlık olsun, gençlik olsun, para olsun, makam olsun, hepsi, bütün nimetler başlı başına bir imtihandır. Yani kişinin çok servet sahibi olması Allah katında çok değerli olduğunu göstermez. Aksine büyük, tehlikeli bir imtihanda olduğunu gösterir. O servet içinde başkalarının da hakkı vardır. Ve insan eğer o servetinin, refahının devam etmesini istiyorsa, başkalarının duasının, başkalarının hakkının bulunduğu o servetinden hak sahiplerine haklarını da vermek zorundadır. Nitekim zekat, fakirin, zenginin malındaki hakkıdır. Bunun dışında toplumun o insanın servetinde emeği vardır, hakkı vardır. Bu yüzden sadece ve sadece zekatla yetinilmez, sadakayla, infakla, İnsarla insan malını insanlığın hizmetine sunar. Bu manada insan eğer o zenginliğe kavuşmak için, o mala mülke kavuşmak için bir gayret sarf ediyorsa, niyeti halis ise, ya Rabbi ben rızkımın peşindeyim, ya Rabbi ben muhtaç olan, mahrum olan insanlara yardım etmek için bu servet uğruna çalışıyorum diyerek, ailesi için çalıştığını söyleyerek niyetini bu şekilde tasfiye ederse, kendi çarşı pazardaki emeği de ibadete dönüşür. Ve burada bir husus da şu: insan hangi sebeple o rızkın kendisine ulaştığını bilemez. Çarşıda pazarda çalışıyordur ama evindeki evladı Allah'a dua ettiği için o rızık kendisine geçmiştir. Bu hadis-i şerif misalinde olduğu gibi kardeşine bakıyordur, onun için de para kazanıyordur ama kardeşi ilimle meşgul olduğu için Allah o çarşı pazardakinin işini kolaylaştırıyor, geçim bolluğu, rızık veriyor olabilir. O halde biz bir takım maddi imkanlara kavuşabiliriz. Fakat bunu sadece ve sadece kendi becerimizle, kendi gayretimizle olduğunu düşünmemeli. Bunda çevremizin, ailemizin, akrabalarımızın hakkı olduğunu da göz önünde bulundurmalıyız. Bir kıssa. Cüneyd-i Bağdadi vefat edince onun yerine Ebu Muhammed Ceriri'yi geçirdiler. O da kendi başından geçen çok ilginç bir hadiseyi anlattı. Şöyle dedi. Bir gün beyaz bir şahin gördüm. 40 sene avcılık yaptım ama onu ele geçiremedim. Sordular, nasıl oldu anlatır mısın? Bir kere ikindi namazında yalın ayak ve saçları uzamış bir derviş dergaha geldi. Abdest alıp 2 rekat namaz kıldı ve başını yakasına soktu. O gece halife arkadaşlarımızı davet etmişti. Yanına vararak dervişlere eşlik ederek sen de bizimle davete katılmak ister misin dedim. Derviş başını kaldırdı ve halifeye gitmeyi arzulamıyorum. Ama bir bulamaç aşı isterim. Eğer emrederseniz ne âlâ. Aksi halde sen bilirsin dedi ve başını tekrar yakasına soktu. Ben de içimden şöyle geçirdim. Bu derviş olsa olsa yeni Müslüman olmuş birisi. Bizim gibi arkadaşlarla hep beraber hareket etmeyi değil de kendi başına bir arzunun peşinde koşuyor dedim. Artık ona iltifat etmedim. Gittim, sema yaptım. Döndüğümde derviş hala aynı vaziyette, başı yakasının içinde öyle beklemekteydi. Gittim, uyudum. Rüyada yanında 2 ihtiyar ve peşinde birçok kişi olduğu halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gelmekte olduğunu gördüm. Şu 2 ihtiyar kim diye sorunca birisi İbrahim Halilullah, diğeri Musa Kelimullah aleyhisselam ve yüz binlerce nebi cevabını verdiler. Hemen ileriye atılarak selam verdim. Ama o bana hiç yüz vermedi. Ben ne yaptım ki mübarek yüzünü benden çeviriyorsun ey Allah'ın Resulü dedim. Dostlarımdan biri bulamaç aşı istedi. Sen ise cimrilik yaparak ona bunu vermedin dedi. Derhal ağlayarak uykudan uyandım. Dergâhtan kulağıma bir ses geldi. Belki derviş gitmiştir diye düşündüm. Derhal yanına vardım ve ey aziz, o arzunu temin etmek için lütfen biraz bekle deyip tekrar başını önüne eğerek tebessüm etti. Bir kimse bir isteğini yerine getirebilmesini senden isteyecek. Ama sana 120 bin nebi şefaat etmedikçe onun arzusunu yerine getirmeyeceksin dedi ve çıkıp gitti. Çok aradıysam da bir daha onu göremedim. Böylece başımdaki o talih kuşu uçup gitti. Evet muhterem dinleyicilerim, burada görüldüğü üzere kendi halinde bir derviş, sıradan bir insan geliyor, bir Allah dostundan temennide bulunuyor. Çok rahat yapabilecekleri bir yemek, bir çorba istiyor. O da sen bizimle beraber gel, biz şimdi halifenin sofrasına gideceğiz diyor. Fakat o ben gelmek istemiyorum diyerek tekrar aynı talebini dile getiriyor. Fakat onlar gidiyorlar, geliyorlar. Hatta uykuya yatıyor. Rüyasında Peygamber Efendimiz ve birçok kişinin araya girmesiyle o dervişin gönlünü kırdığı için büyük bir pişmanlık duyuyor. Apar topar geliyor, adamı buluyor. Fakat o kişi artık iş işten geçti diyerek o ikramı da kabul etmiyor. Halkımızın güzel bir deyişi var. Her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bil diye. Gerçekten insanlardan hangisinin Allah katında daha makbul olduğunu dış görünüşünden anlamak çoğunlukla mümkün değildir. Bizim hakir gördüğümüz, değer vermediğimiz, kale almadığımız ve dönüp bakmadığımız nice insanlar vardır ki Allah katında büyük bir makamı vardır. Naz, niyaz faslındadır. Allah'la olan o hasbihali, samimiyeti neticesinde ufacık bir niyazına Rabbimiz pek çok imkanlar seferber edebilmektedir. O halde mümkün olduğu kadar Allah rızası için bizden bir talepte bulunan insanları geri çevirmemeye çalışmalıyız. Gücümüz yettiği kadar dilenciyi kovmamaya, azarlamamaya çalışmalıyız. Eğer gerçekten istediği şeyi temin etme, ona verme imkanımız yoksa en azından güzel sözle, ufak da olsa bir hediye ile göndermeye çalışmalıyız. Çünkü kimin gerçekten hak sahibi, kimin gerçek fakir olduğunu, kimin Allah katında ne derecede olduğunu bilemeyiz. O yüzden bir mümine herhangi bir sebeple kendisinden bir şey isteyeni azarlamak yakışmaz. Bu manada her türlü maddi manevi istek bunun içine girer. Biz de insanlara dış görünüşüne bakarak onun hakkında hükmetme, karar verme ve o kişiyi hakir görme hakkına sahip değiliz. Bir diğer mesele de bu kıssada anlatılan, dikkat çekilen bir hususta böyle fırsatların belki de insanın ömründe bir defa, iki defa karşısına çıkacağı. Eğer o fırsatı değerlendirirsek pek çok nimetlere mazhar oluruz. Yok eğer o fırsatı kaçırırsak sonra pek çok kez pişman oluruz ama iş işten geçmiş olur. O yüzden mümkün olduğu kadar 50 kuruşla da olsa, 1 lirayla da olsa, ufacık bir yiyecekle de olsa bir fakiri geri çevirmemeli, bir isteyeni, bir dilenciyi azarlayarak, kovalayarak yanımızdan uzaklaştırmamalıyız. Gerçekten böyle bir açlıktan kıvranan, birisinin kapısına gidip iki lokma yiyecek isteyen insan eğer kovulmuşsa, o kimsenin bedduasıyla, niyazıyla Allah arasında hiçbir perde yoktur. Rabbimiz böyle bir bedduadan, böyle bir feci sondan hepimizi muhafaza etsin. Rabbimiz hayatı boyunca önüne çıkan fırsatları kaçırmayıp rızası yolunda merhaleler kat eden sevgili kulları arasına cümlemizi dahil eylesin. Gelecek hafta tekrar yeni bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Şimdiden Ramazan ayınızda mübarek olsun. Rabbimiz bu mübarek günlerin, 3 aylar mevsiminin, Şaban ayını geçtik, son günlerindeyiz. Ramazan da gelmek üzere. Rabbimiz Ramazan'ın bereketinden, feyzinden, rahmetinden, affından, mağfiretinden hepimizi hissedar eylesin. Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim.